Ayrım 10, Namusçular, Kemal Tahir, sayfa 156. 3. Bölüm. Tahsildar Bedri ve arkadaşları İstanbullunun kanaatine göre ayrı bir insan cinsi, nevi bu dünyada da inkiraza yüz tutmuş yahut da yeniden yeniye türemeye başlamış bir kabileydi. İstanbullu Çankırı cezaevinden Malatya cezaevine sürgün edildiği sırada yola çıkmadan evvel ve trende Malatya hakkında duyduğu ve bildiği şeyleri birer birer gözden geçirmiş, yeniden tasnif etmiş ve bir takım peşin kanaatlere gelmişti. Bu kanaatlere göre Malatya derebeyliğine ve isyana yakındı. Haklı olsun, haksız olsun siyasi bir mesele uğruna silaha sarılmış insanların bu şehirde kendilerine mahsus adetleri cari olmak lazımdı. Şarkılar derebeyliğin romantik meziyetlerini hala muhafaza ediyorlardı. Eşkıyalık ederken kadını soymazlar, birbirlerini vururken araya bir kadın girse ona hürmeten silahlarını indirirlerdi. Namus ve din meselelerinde son derece mutaassıp idiler. Mert ve açık yürekli, yani iptidai insanlardı. Geldiğinin ikinci günü bahçeye indiği zaman kendisini duvarın gölgesinde hazırlanmış bir yere davet ettiler. Burası kilimler, halılar ve döşeklerle döşenmişti. Çaylar kaynıyordu. Orada 5 tane ihtilastan mahkum tahsildar, 4 tane ağa, 2 tane şeyh ile tanışmış ve o zamana kadar hiç işitmediği kirve kelimesini öğrenmişti. Tahsildarlardan birisi ve belli ki memur takımının elebaşısı Bedri Efendi'ydi. Bu gayet uzun boylu, gayet şişman, kırmızı yanakları, elleri, hele parmakları şişman vücuduna göre son derece güzel ve nazik bir adamdı. Lisanı İstanbul şivesinden pek az ayrılıyor, hiç gülmeden şakalaşmasını biliyordu. Çay dağıtılırken diğer bir tahsildara, Argalı Vahap ismindeki güzel ve kibar bir delikanlıya mütemadiyen kirve diye hitap ettiğini İstanbullu nihayet fark ederek sordu. "Affedersiniz, bu kirve ne demektir Bedri Bey?" "Kirveyi mi merak ettiniz beyim? Kirve buraların bir adeti. Çocuğunuzu sünnet ettireceksiniz. Kendi vaziyetinize göre mahallenin yahut kasabanın ileri gelenlerinden birisine gidersiniz. Ben bizim oğlanı sizin kucağınızda kestireceğim dersiniz. Bu teklifi yaptığınız adam hemen hemen mutlaka kabul etmeye mecburdur. Kabul etti mi sünnet düğününün masrafını %90 kendisi yapacaktır. Sünnetçinin önünde çocuğu kucağına alır. O andan itibaren iki aile akraba olur. Nasıl akraba? Birbirlerine nikah düşmez halde akraba. Adeta kardeşlik. Ekseriya namahremlik kalkar. Ölünceye kadar, hatta babalar öldükten sonra bu akrabalık sürer. En müşkül vaziyetlerde kirveyi hiç çekinmeden imdadınıza çağırabilirsiniz. Ne güzel bir adetmiş. Bu kirve sözü Kürtçe midir?
Malum haliniz, Kürtçe'de birçok farisi söz var. Ben esasını pek bilmiyorum. Ama bu kelime girift kelimesinin değiştirilmişi olmalı. Arada sırada kiriv diye kullanırlar da ondan çıkarıyorum. Kiriv derler. Bir de kibritle kibrit denildiği gibi kirve şeklinde de telaffuz ederler.
Tahsildar Bedri Efendi bu izahatı verirken İstanbullu trende gelirken Kürdistan'ın derebeylik romantizmi hakkında düşündüklerini tasdik eden ilk dostluk ve yardımlaşma alametine rastladığından memnun oluyor, etrafındakilerin neden gülümsediğini ve Diyar-ı Bekir ağalarından Hamdi Bey oğlu Süleyman Bey'in Bedri Efendi'ye neden kaş göz eğdiğini anlamaya lüzum görmüyordu. Nihayet beğenen bir gülümsemeyle sordu.
''Şu halde siz beyefendinin kirvesi misiniz? Yoksa beyefendi, adınızı belleyemedim, kusura bakmayın.''
''Vahap,
yoksa Vahap Bey sizin kirveniz mi?''
''Ben onun kirvesiyim.''
İstanbullu öğreneceğini öğrenmiş gibi susunca üçüncü tahsildar Vaiz Efendi hiç ummadığı bir sualle lafa karıştı.
''Neden sen Vahap'ın kirvesi oluyormuşsun bakalım?''
''Çünkü karısı kucağımda.''
''Karısı mı kucağında?''
''Evet.''
''Karısının nesini sünnet ettirdin?''
Şeyini, biraz biçimsiz imiş, konudan komşudan ayıp olacak diye. Malum ya, bizim yenge her gece bir yerde misafirdir.
Tahsildar Vahap, ulan avradını diye başlayacak oldu.
Sus kardeşim, beyefendi henüz acemidir, benim avrat sana feda olsun.
Bırak şu pisi, Malatya'da kullanmayan kalmadı. Ben senin avradı değil, şu vaiz olacak pezevengin avradını.
Meclis hep bir ağızdan kahkahayla gülmeye başlamıştı. İstanbullu kendi hesaplarının böyle bir netice vermesi karşısında öyle şaşırmıştı ki artık hayret bile edemiyordu. Asıl şaşılacak taraf bundan, bu muazzam ve müthiş küfürlerden en fazla konuşan üç kişinin keyiflenmesiydi. Buna yalnız keyiflenmek de denilemezdi. Adeta mütelezziz oluyorlar, uçsuz bucaksız bir saadet duyuyorlardı. Yavaş yavaş aklını başına toplayan İstanbullu sözü bu mecraya getirmek isteyenlerin daha başlangıçta önlerine dikilen Süleyman Bey'e hayretle bakarak adeta imdat istedi. Süleyman Bey meclise kendisinden başka bu türlü şakadan hoşlanmayan ikinci adamdı. 50 yaşında gösterdiği halde bir genç kız gibi utanarak Bedri Efendi'ye çıkıştı.
Sizde hiç namus yok mu? Beyden ayıp, imansız herifler.
Süleyman Bey, kabahat şimdi bizim mi? Bey Kirve'yi kendisi sordu.
Sizin beta olduğunuzu nereden bilecek? Hepinizi kurşunlamalı. Kanınızı aramasalar sizi vurmak helaldir.
Hep aklım fikrim vurmakta, vura vura bu hale gelmişsiniz.
Süleyman Bey kabahat kendisi neymiş gibi mahcup bir yüzle İstanbulluya döndü.
Bey kusura bakma, bunları işte gördün.
İyi ama
işte bu kadar, Allah belalarını versin bunların. Biz de bu lakırdığı için adam ölür.
Bedri Efendi koca göbeğini hoplatarak güldü.
Gördünüz mü, hemen ölüm hemen ölüm. Siz de bu lafı için adam ölürmüş de sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın ha Süleyman Bey?
Yeter dedim ya.
Herkes gülüyordu. İstanbullu o zaman bu taifenin ham bir insan bulmanın tadını güzelce çıkardıklarını anladı. Ağaların içinde en uzun boylusu, dudağı yarık bir adamdı. Gülerken yüzü adeta iki parça oluyordu. Bu iki parça gülüşün acayipliğini seyrettiği için uzun ağa kendisini hemen topladı.
Bedri Efendi, ilk günüdür, keselim bu sohbeti dedi.
Bu kadarcık söz Bedri Efendi'yi hakikaten öfkelendirmeye yetmişti. Elini hışımla kaldırdı.
Süleyman Bey malum, bey de yeni geldi, acemidir. Ya sana ne oluyor, avradını kavatı?
Ötekiler eskisinden daha çok güldüler. Uzun ağanın yüzü büsbütün iki parça oldu. Bedri Efendi'nin karısına kirvelik ettiği tahsildar Vahap Efendi masum bir çocuk gibi sordu.
Hangi karıyı kastettiğin anlaşılamıyor. Bizim ağada karı 5 tane.
Hangisi olacak pezevenk? En küçük karısı. Küçük karının şanı buraya kadar geldi. Bir sağırı varmış, Macar katanası gibi.
Öyleyse bu herif ona binicilik edebilir mi?
Sorduğuna bak. Kendi binmeye almamış ki. Kaymakam, jandarma kumandanı şikayet etmişler.
Aa, biz gayri eski karılardan bıktık usandık. İllallah. Bir yenisini al, başlarız avratların geçmişinden demişler. Onların hatırı için aldı yeni karıyı.
İyi öyleyse, ağa hapse düştü düşene ev misafirsiz kalmıyormuştur.
Kalır mı? Rakıyı gönderen bu deyyusun evine iniyormuş.
Süleyman Bey ne yaparsın manasına İstanbul diye bir işaret verdi. Hakikaten yapılacak bir şey de yoktu. Uzun ağanın en küçük oğlu ile torunu da kendisiyle beraber mahpus idiler. Birisi babasına, birisi dedesine söylenen bu sözlere yakın oturdukları yerden kirli kirli gülüyorlardı. Tahsildar Bedri Efendi işin felsefesini izaha başlamıştı.
Herkes evvela bir şaşar, sonra alışır.
Neye alışır Bedri Efendi?
Şakaya alışır. Çocuk olmak neye delalettir? Kadınla yatmaya. Ben karıyla yatıyorum efendim. İyi ama ben karımın nesiyim? Anası değilim, babası değilim, kardeşi değilim. Benim karımla benim aramdaki sihriyet mesela bizim hatunla Vahap arasındaki sihriyetten farksızdır. Şu halde avrat dediğine söylünce bundan bana hiçbir hata gelmemek icap eder. Bilakis ben onu bir muayyen mesele için almışın. Eve oturtup besliyorum. Sözle de olsa bir başkası aynı meseleden dolayı kendisini met ederse, kendisine talip olursa sevinmeliyim, gurur duymalıyım. Arkadaşlarımın arasında kadrim, itibarım artmalı.
Bir türlü anlayamıyorum efendim.
Belli, vah vah.
Hanımefendi duyarsa?
Neyi duyacak?
Böyle şakaya alındığını.
Müdür efendi İstanbulluya acıyarak baktı, sonra arkadaşlarına döndü.
Vaiz, bak bey ne diyor?
Vaiz efendi ağdalı ağdalı anlattı.
Bir gece bunlara gittim, parayı muhasebeye yatırmışım, içtik. Otele döneceğim zaman sofrada beni dürttü. Karının oturduğu odanın kapısını açtı. Kız bana bak dedi, vaiz efendi misafir gelmiş. Ben yalnız yatamam diye tutturdu. Bu gece berabersiniz. Göreyim beni mahcup edersen karışmam dedi.
Tabii latife ediyorsunuz, böyle şey olmaz.
Vaiz yemini bastı, ötekiler de tasdik ettiler. İstanbullu hayretten ziyade korkuya yakın bir hisse kapılmıştı. Yavaşça sordu. Hanımefendi ne dedi?
Ne diyecek efendim, terliği çekip üstümüze yürüdü. İkimizi de kapıya kadar kovaladı.
Şu halde haberi var.
Olmaz mı? Haberi olmasa şakanın tadı çıkmaz ki.
Vaiz efendi Bedri efendiye döndü.
Haydi beye anlat şu bizim Adana seyahatini.
Adana seyahati iyi akıldı, lakin dünyadaki bütün nahiye müdürlerini Allah kahretsin.
Bedri efendi çaydan bir yudum aldı, hudutsuz bir övünme içinde anlatmaya başladı.
Bir gün bu vaiz, bir tahsildar arkadaş daha, bir de ben içmeye başladık. Bilmem kaçıncı şişede Nuri olacak pezevenk şeytan gibi aklımıza girdi. Hadi Adana'ya gidelim diye tutturdu, barda para yiyecekmişiz. Biraz yalvarttık, razı olduk. Bu sefer de iyi ama karıları da beraber götüreceğiz demez mi? Bak buna fikrimiz yattı. Fikrimizin yatması şu cihetten ki bizim avratlar huyumuzu bilirler. Bildikleri için de bizimle şuradan şuraya gitmezler. Aman şunları kandırmanın kolayı. Bereket versin, şansımız iyi rast geldi. O sıralarda bizim oğlanı evlendirmek gayretine düşmüşüz. Karı içeriden, ben dışarıdan kız arıyoruz. Hemen evlere dağıldık. Adana'da bir zenginin kızı koca arıyor oldu. Bize yetişin bre gelin diye haber uçurulmuş. Benim karı evladının mürüvvetini görecek, hemen davrandı. Bunların avratları da dünür gitmeye meraklı. Taktılar, takıştırdılar, sürdüler, sürüştürdüler. Sepetlere nevaleleri doldurduk. Akılları başlarına gelmeden üçünü de trene attık. Adana'yı düşünüp gülüyoruz, kendi kendimize keyifleniyoruz. Karıları orada bir otele yerleştireceğiz, biz yallah bara. Tren göl başına yaklaşırken ben bu vaiz olacak avradını... Ulan oğlum, pencerede görünmeyelim, Sıtkı istasyona inmiştir dedim.
Sıtkı oranın nahiye müdürü, tabii her trende gelir. Piyasaya bir kere çıkar, ben böyle dememişim, pencereye abanın demişim. Herif bizi gördü. Görmesiyle içeriye hücum etmesi bir oldu. Bir taraftan da inin haydi aşağı, bırakmam şart olsun diye bağırıyor. Yalvarmaya başladım. Nihayet karılar da beraber, biz Adana'ya gidiyoruz. Mesele şöyle şöyle, aman oyunu bozma dedim.
Namusu tuttu pezevengin, bizim karıyı buldu. Yengeciğim, bu namussuzluğun arkasına düştünüz, siz nereye gidiyorsunuz? Kız lafı bütün yalan dedi, yemin etti.
Karı milleti değil mi beyim, hemen kandılar. Bize laf düşürmeden sepetleri toplayıp aşağı indiler. Çaresiz, biz de beraber. Oraları kalabalık olmasa rezillik alıp yürüyecek. Bereket versin ahali çok. Sıtkı, hele siz önden yürüyün, doğru bizim eve. Hay yengeciğim, sen bu deyusun huyunu bilmez misin diye gülüyor. Karılar önde, biz arkada, nahiyeye doğru yola çıktık. Nahiye ile istasyonun arasında bir kıraç tepe vardır. Yokuşa sardık, sarmadık, arkamızdan pat pat bir ayak sesi. Sıtkı döndü. Vay Recep Bey, sen de mi istasyonda bulunuyordun dedi. Herifi bize takdim etti. Yol müteahhidiymiş. Herif yanımıza geldi ama gözü ileride yürüyen karılarda. Nihayet dayanamadı, sordu. Kim bu hanımlar? Ben Sıtkı'ya meydan bırakmadan anlattım. Veli nimet dedim, biz kumpanyayız.
Ne kumpanyası bu böyle?
Halis tiyatro kumpanyası.
Deme.
Dedim gitti, şart olsun biz kumpanyayız.
Vaizi gösterdim.
İşte komik, herif bunu tepeden tırnağa bir kere süzdü. Besbelli bu bizim vaiz, komiye pek benziyor. Şüphesi kalmadı bunun soytarı olduğuna sevindi.
Demek şimdi bu karılar oyuncu karıları mı?
Ne sandın veli nimet, çekirdekten yetişme oyuncu karıları bunlar.
Benimkini tarif ettim. Şu yeşil mantolusu bir göbek çalkalar. Alim Allah, bulgur kaynatıyor sanırsın. Damarların boşalır. Yanındaki kahverengi mantu giyenin marifetini nasıl anlatmalı? İşte müdür bey şahit, sor da bak. Bir gözler var, can alır. Üçüncüsü veli nimet, en az kullanılmış odur. Biz buraya gelmeden Malatya'da oynadık. Vali bir gece muhabbetine 300 lira verdi. Lakin huyludur, genç meraklısı.
Müteahhit yutkunmaya başlamıştı.
Şimdi ne olacak diye yalvarmaya başladı. Efendimiz, biz buraya geldik ama müdür bey oyun oynamaya müsaade etmiyor. Karılar cilveli olduğundan cinayet falan çıkar diye korkuyor. Halbuki evet, karılar cilvelidir. Lakin öyle işin acemisi değiller. Üçü de eski kulağı kesiklerden. Onlar hovardayı bir kapıdan alır bırakırlar da biri birinin ruhu duymaz. Biz bu kadar masraf ettik. Şimdi oyun oynamadan gidersek...
Müteahhit yumruğunu sıktı, belli ki müdürler araları iyi.
Oyun kolay müdür beyden, ben size müsaade alırım. Yalnız bir şartla, bu akşam biz bize bir muhabbet yaparız. Yarın akşam oyuna başlarsınız, kabul mü?
Artık orasını müdür bey bilir.
Müdür bey ne bilecek, bu akşam ziyafet benden. Bağın birine çekiliriz, saz çalan var mı içinizde?
Nuri'yi gösterdim. Mükemmel cümbüş çalar, her telden çalar ya, illa cümbüşü meşhurdur.
İyi öyleyse bu akşam biz bize. Emredersiniz veli nimet.
Karılar müdürün evine girdiler, biz kahveye gittik. Müteahhit hazırlık yapmak için koşarak gözden nihan oldu.
Herif bir sofra hazırlamış, başvekile mahsus. Başına çöktük efendim. Etrafa bakmadan atıştırmaya, çekiştirmeye başladık.
Bizim veli nimet evvela ses çıkarmadı, sonra kıvranır oldu. Hakkı var, karıları bekliyordu.
Karılar nerede? Biraz içtik, iki amele hizmet ediyor. Veli nimet kendi kendine söylendi.
Kebap hazır ama misafirler hazır değil.
Hangi misafirler? Veli nimet dedim.
Bayanlar tabii dedi.
Bayanlar gele dursunlar, hele kebap teşrif etsin dedim.
Kebap geldi. Biz kolları sıvadık, kebabı hücum ettikçe adamcağız imdat arar gibi etrafına bakıyor. Nihayet rakının verdiği cesaretle, nerede kaldı bu bayanlar diye ciddi ciddi sordu.
Kulağına eğildim, bağıra bağıra meselenin iç yüzünü anlattım.
Veli nimet, yeşil mantolu afetin burada bir belası varmış. Tabii son dakikada haber verdi. Yavrucuk utandı besbelli. Jandarma başçavuşu olacak, hapis kendisini kerhaneye atmakla tehdit ediyormuş. Ortalıkta kimse kalmadığı zaman mahfi gelecek. Tabii veli nimet. Kadıncağız istikbalinden haffediyor. Kahverengi tayörlüsü derseniz zaten körpe. Nüfus memurunun metresiymiş. Şimdi bir duyarsa beni de sizi de perişan eder diye ağlıyor.
Hiç merak etmeyin, bizim komik bu işlerin erbabıdır. Tertibatını almıştır. Biraz vakit geçsin, sabır, aman sabır.
Somurttu ama seslenmedi. 10 dakika sonra bizim keyfimiz sinirine dokunmuş olmalı ki, nerede kaldı bu kaltaklar diye bir kere celallendi.
Komiye döndüm. Hakikat geç oluyor, git getir dedim.
Ulan sen git getir dedi.
Sen gideceksin pezevenk diye davrandım.
Ölsem gitmem.
Gitmezsen avradını...
Aman kardeşim, bu nasıl bir söz, müdür beyden ayıp.
Müdür beyin de avradını.
Yahu sen serhoşladın, hiç olmasa veli nimetten sıkıl.
Veli nimetin de izzetli saadetli avradını.
Deminden beri kendisini zorla zapt eden nahiye müdürü makaraları koyuverdi.
Veli nimet öyle kızdı ki yekten o da bize sövdü. Sabaha kadar bir eğlendik, bir eğlendik.
İyi ki sizi çekip vurmadı.
Yiğit yiğidi gözünden tanır demişler. Biz adamımızı tanırız beyim. Eğer her avradına sövdüğüm çekip beni vursaydı, Abdi Hakir'in şimdi kemikleri dahi çürümüştü.
Dünyada böyle avradını ettiklerim kıyamet gibidir.
Bedri Efendi böyle söyleyerek o zamana kadar lafa karışmadan gülümseye gülümseye dinleyen kısa boylu çember sakallı ağa efendiyi gösterdi. Bu ağa efendi fazladan hacıydı. Şimdi 5 oğlu ile beraber bir cinayet meselesinden dolayı mevkuf bulunuyordu. Güzel ve tatlı küfürü aynı lezzetle iade ettikten sonra vaiz efendiye döndü.
Hele madem ki açtınız beye, hapishane müdürüne oynadığınız oyunu da anlat bari.
Şimdi pezevengin lafını etmeyelim, keyfimize bakalım.
Olmaz, anlat.
Efendim, Malatya'ya bir jandarma bölük kumandanı gelmişti. An nişanlı bir yüzbaşı. Ayağı bu toprağa basar basmaz, aman benim avrata sövecek bir ahbap yok mu? Huyluyum ben, ölürüm vallaha demiş. Gelip Yeşil Otel'de beni buldu, tanıştık, biliştik. 10 dakikada 40 yıllık dost olduk. Haşa, meclisten dışarı ben çok pezevenk gördüm. Lakin yüzbaşı Kani Bey gibi işinin ehli deyyusa rastlamadım. Şimdi Bedriciğim kızar, benim hakkım zayi oluyor, benden baskını yoktur diye öfkelenir ama siz kulak asmayın. Yüzbaşı Kani'nin yanında bu pezevenk 10 para etmez.
Kirve, haşa, meclisten avradını bellerim, kısa kes.
Derken efendim, günün birinde bizim cezaevi müdürü Mehmet Bey telaşlı telaşlı adliyenin merdivenlerini çıkarken Yüzbaşı Kani Bey yolunu kesip yakasını toparladı.
Ulan hapishane müdürü müsün?
Evet yüzbaşım.
Bir de evet diyor. Ulan sen benim karıya sövmüşsün.
Aman estağfurullah, ben mi?
Sen?
Kurban olayım yüzbaşım, yanlışlık vardır.
Yanlışlık ne demek?
Burada kaç tane hapishane müdürüsünüz siz?
Ben yalnız başıma hapishane müdürüyüm ama...
Herif aması kalmış mı? Karıya sövmüşsün.
Vallahi billahi yalandır yüzbaşı bey. Ben de eski jandarmalardanım. Senelerce karakol kumandanlıkları yaptım. Bana Mehmet Çavuş derler. Eşkıyaları yakaladım. İki kere yaralandım. Ben orasını bilmem. Sana tekaüt maaşı bağlayacak değilim. Benim avrata sen nasıl söversin?
Beyefendi bir yanlışlık olmuştur. Haşa sümme haşa. Benim hanımefendiye sept etmek ne haddime?
İnkar etme, ben yerinden haber aldım. Sövmüşsün.
Vallahi sövmedim.
Sövmüşsün.
Billahi sövmedim.
Sövmüşsün.
Siz Müslüman değil misiniz? Dinim Rabbani hakkı için sövmedim. Allah beterinden saklasın.
Sövmüşsün. Ulan bundan daha beteri mi olur? Ben bu yeni yüzbaşının avradını şöyle şöyle edeyim demişsin ya.
Demedim yüzbaşım, şart olsun demedim. Etrafa toplananlara yanık yanık bakıp yardım istedi. Bulamayınca size bu iftirayı kim söyledi diye sordu.
Ben birinden haber aldım.
Kim bu biri?
Orası sizi alakadar etmez.
Bizim müdür Allah selamet versin fazla sıkıştırılmaya gelmez. Yumuşak adamdır. Lakin birdenbire öfkelenir.
Madem ki inanmıyorsunuz ne yapalım yüzbaşı? Benim işim var, bırak yakamı dedi.
Yaka bırakılır mı? Avradıma söv, bir de geçip gidecek.
Yahu sövmedim diyorum.
Sövmüşsün, hadi itiraf et. Sonra fena olur. Bir iki kere sarsınca müdürün artık tahammülü kalmadı. O da yüzbaşının yakasını kavradı.
Yüzbaşı diye bağırdı. Ben senin avradına sövmedim. Lakin inanmıyorsun. Yemin ettim, şart ettim, inanmıyorsun. Sövmeden sövdün diyeceğine söveyim de elinden gelin arkana koyma.
Al işte yüzbaşı. Senin avradını bende, bütün Malatya ahalisi de evire çevire. Artık dayanamadık. Bedri ile kapının arkasından meydana çıktık. Biz güleriz, yüzbaşı güler, ahali güler. Müdür bizi görünce işi anladı. Artık sövmeye kantar aramayın. Güle güle karnımız yarıldı.
Bundaki zevki anlayamadım.
Ayrıca bir zevki yok. Zevki içinde. Biz avrat meselesine lüzumsuz ehemmiyet atfedenlere kızıyoruz. Bir küfere adam öldürüyorlar. Birbirlerine dargın duruyorlar. Bunlar hep cahillik alameti.
Tellakilerde asriliğe doğru bir inkılap yapıyorsunuz demek.
Çok doğru söylediniz beyim.
Lakin dikkat ettim, yalnız hanımefendileri yad ediyorsunuz. Validelerle hemşireler, kerimeler.
Yok, oraları karıştıramayız. Kötülük eden karıyı boşar kurtulursunuz. Ehli namus valideyle hemşirede. Değil mi beyim? Siz de pek doğru bulmadınız mı?
İstanbullu korkuyla dikildi. Hayır hayır, yanlış anlaşılmasın. Fil hakika ben bekar bir adamım. Size nazaran bu eğlenceden daima kârlı çıkarım. Fakat zevkine varamadım. Varamayacağımı da anladım. Beni denemeyeceğinizi ümit ederim.
Estağfurullah beyim, cebir yok, arzu var.
Vaiz efendi Bedri Bey'e döndü.
Gördün mü gavat, beyefendi bizden değil dedim, nasılmış?
Zarar eder.
Ben zarara razıyım Bedri Bey.
Siz bilirsiniz, bir kere deneseydiniz fena olmazdı.
Bu gidişle daha epey buradayız. Biri birimizi tanımaya vakit var. O zaman göreceksiniz ki ben küfürden nefret eden bir adam değilim. Bilakis küfürün yerinde yapılanını severim. Bu huyu mahpushanede peydahladığım da zannedilmesin. İstanbul'un kibar aleminde küfürleriyle meşhur bir arkadaşım vardı. En nazik hanımlar ellerini öpen, önlerine diz çöküp hüngür hüngür ağlayan baylardan usandıkları zaman ona müracaat ederler. Rica ederim bir küfür ediverin, erkeğe hasret kaldım derlerdi.
Demek bazı kibar hanım efendiler de benim kanaatimde. Sizden ayrıldığım nokta şudur. Ben küfürün çok ciddi bir iş olduğuna kaniyim. Alay mevzu edilmesine yüreğim razı olmaz. Sizi ayıplamıyorum. Belki bugünkü şartlar içinde sizin icadı da denemek bir çeşit rahatlıktır. Beni şakalara karıştırmamak şartıyla ahbap ahbap yaşarız.
Bu şifahi mukaveleye o günden sonra iki tarafta ciddiyetle ve dikkatle riayet etti. İstanbullu yalnız ertesi gün bir küçük tahkikat yaptı ve öğrendi ki Bedri Bey ve arkadaşları bütün toleranslarına rağmen son derece namuslu aile babalarıydılar. Ve her küçük şehir kadar dedikoducu olan Malatya'da bilhassa karıları en namuslu, en şerefli kadınlardan sayılıyorlardı. Bu adamlara İstanbullu küfür liberalistleri adını taktı. Malatya'da yaşadıkça bu adetin kasabada birkaç memurla, mahpushanede birkaç ağaya ve diğerlerine inhisar etmediğini, yavaş yavaş nahiyelere, oradan da köylere dağıldığını, adeta bir gizli mezhep gibi genişlediğini ve mezhep saliklerinin birbirlerine müridane bağlı olduklarını, yardım dahi ettiklerini öğrendi. Mahpushanedeki elebaşlarının mezhebi yaymak için seçtikleri sahaları ise hazin bir tali ile namus uğruna cinayet işleyen biçarelerdi. Bedri Bey ve Avenesi bilhassa bunları ısrarla takip ediyorlar, cahilliklerinden ve fıkaralıklarından istifade ederek kolayca mezhebe alıyorlardı. Böyle okumuş efendilerin kendilerine akran muamelesi yapması demek ki bizim köylülerin pek hoşuna gidiyordu. Seneler de geçse beylere sövmeyi göze alamadıklarından kendilerine bol bol sövdürüyorlar, zevkten yarı baygın düşmüş gibi avratlarına her sövülmede gözlerini süzerek feylesofça gülümsüyorlardı. Kezban'ın babası Mehmet'in mahkemesi cürm-ü meşhut kanununa tabi olduğu için dosya zarfında pek az evrak vardı. İstanbullunun temyiz layihasına yazdığı göz yaşartıcı fıkralar, asker baba kötülüğe sülük etmiş körpe bir yavru, vatan vazifesinden alnı açık avdet ettiği günün ertesinde nagihan rast gelmiş falan filan beş para etmedi. Karar bir rekor teşkil edecek kadar acele tasdik edildi, 27 günde. Tasdik havadisi mahpushaneyi cinayet havadisi kadar yürekten salladı. Bütün o zaman söylenenler yeniden tekrarlandı. Namus fedaisine acıdılar. İdamlık Necdeli Ali ve 30 seneye mahkum olanlar bile Mehmet'in 15 senesi için dizlerini dövdüler, beddua ettiler. Birkaç kişi bahçede İstanbullunun etrafını çevirdi. "Bu ne hal bey? Bu ne biçim bir iş? Bunlarda hiç mi namus yok?" Şeyh Nebanlı Mıstık Dayı ismindeki ihtiyar kalabalığı yerde orta yere dikildi. Pek uzun boylu olduğundan ileri doğru eğilmiş gibi dururdu. Ayakları dünyanın en büyük ve en yamru yumru ayaklarıydı. Ancak cezaevi atölyesinde çalışan Yemenici Mehmet Emin'in dediği gibi yumuşak Yemenileri giyebiliyordu. Mahpushanede ekseriyeti teşkil eden sayısız hakiki bir günahlardan birisiydi. Köye delikanlılar kahpe getirmişler. Mıstık dayı bunun encamından ürkerek mani olmak istemiş, üstüne yürümüşler. Sövüşürlerken yeğeni arkadan yetişmiş, mıstığın belindeki nagantı aradan yakalamış, ver de şunları vurayım diye çekiştirmeye başlamış. Meselenin başından beri mıstığın niyeti köyde bir kötülük çıkmasın değil mi? Kılıfa sımsıkı yapışmış. Mıstık tabancayı vermemek, yeğeni çekip alarak adamları vurmak isterken küt silah patlamış. Çıkan kurşun araya giren biçarelerden birisinin göbeğine saplanmış. Herifi ifadeye gayri muktedir bir halde Malatya Memleket Hastanesi'ne yetiştirmişler. Tahkikat önceleri iyi gidiyormuş. Sonra araya eski düşmanlıklar karışmış. Yeğeni ben vurdum diye bar bar bağırırken şahitler mıstık çekip vurdu demişler. El altından hastaneye haberler uçurulmuş, kendisini biraz toparlamış gibi olan mecruh Hikmeti Hüda, beni mıstık keyfi vurdu der demez ruhunu teslim etmemiş mi? Tabancanın kılıfın içinde patladığını tıbbı adli keşfedip zahire ihraç edememiş. Mıstık işin sarpa sardığını biraz geç anlayıp, zira pek hasis bir adamdır, reis müddeyi umumi için kesenin ağzını açmış ama bir rivayete göre vasıta olan herif 4.000 lirayı afiyetle yiyip görülecek yerleri görmemiş. Eski kanun üzerine mıstığa Çanakkale'de, Sina'da, Kafkasya'da, İran'da ve Galicia'da dövüşen bu kahraman çavuşa kasten adam öldürmek suçuyla 15 yıl ceza vermişler. Temyiz tasdik etmiş, yaş haddini tecavüz eylediğinden şimdilik asri cezaevine de gidemiyor. Bütün entari giyen erkeklerin insana verdiği acayip hisle yüzünü boyamış bir koca karı gibi bahçede, koğuşta, hükümete, kanuna, konuya, komşuya sövüp sayarak dolaşıyor. Kalabalığı yarıp ortaya çıkınca eski muhtarlarda rastlanan hakaretli bir bakışla köylülere baktı. ''Neye şaştınız hayvan herifler?'' diye bağırdı. ''Daha usulü nizamı öğrenemediniz mi? Temyizde oturanlar ancak 10 seneden aşağı olan cezaları tetkik ediyorlar. Ceza 10 seneyi aştı mı? Doğru, işte meydanda bir şey. İyice şahit dinlemişler. Doğru olmasa 10 seneden fazla vermezlerdi. Haydi basalım imzaları.'' diyorlar. ''Lakin 10 seneden bir gün aşağı verilmişse, dur bakalım bu işte bir bit yeniği var. Para oynamış, bekleyelim.'' Eve bir şey bırakan olmazsa adaleti düşünürüz diyerek dosyayı şuraya koyuyorlar. Anladınız mı reziller? Sonra yere tükürerek dev aynasına vuran bir leylek hayali gibi yürüdü gitti.